Ahmet Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Semih Bey.
Nasılsınız?
İyi diyelim, iyi olsun. Sizden ne var ne yok?
Teşekkür ederiz. Bir ay geçti.
Aylar çabuk geçiyor.
Evet.
Zaten yaşlılıkta günler yavaş, saatler hızlı
Oo, çok romantik oldu.
geçermiş.
Normalde biz geçen hafta yapıyorduk ama hem ben hastaydım hem de kar muafiyeti yüzünden bu haftaya kaldık. Gündem çok, konu çok. Hepsini konuşacağız. Anketlerimiz var. Hem geçen ay anketimiz hem bu ay anketimiz.
Evet.
Hepsini sokacağım. Ama önce bir kiradan başlamak istiyorum. Bu sefer
Güzel.
değişik olsun.
Güzel, harika. Kira piyasasında ilginç hareketler var.
Evet, Rogay değişti mi kirada?
Roller biraz değişiyor gibi. Yani şöyle bir durum var. Kontrat kiralarıyla piyasa kiraları açılmaya başladı ama ters tarafta. Yani şöyle söyleyeyim. Yeni girenler mevcut kiracılardan daha ucuz kiraya oturmaya başladı. Nasıl olduğunu anlatayım.
O zaman ev sahipleri isyan ediyordu. O iş bitti artık o dönem.
Yani ev sahipleri isyan ediyor. Şimdi kiracılar
İsterdi.
isyan edecek kontrattakiler. Şimdi şöyle bir durum var. Malum şu %25 sınırları vardı
Evet.
vesaire. Sonra bu %25 sınırı da kaldırıldı. Bir düzeltme hareketi geldi. Yani mevcut devam eden kontratlı kiralarda piyasaya uyumlanma çabası başladı. Onun da etkilerini görüyoruz. Örneğin yine içeride kontratlı kiralar için TÜFE'nin alt kalemi olan kiracılar tarafından ödenen gerçek kirada yıllık artış %100. Bir başka gösterge daha var. O da Merkez Bankası'nın perakende ödeme sistemleri. Orada konut kiraları ile ilgili ortalama ödenen kirada yıllık değişim %90. Şimdi bu bize şunu söylüyor. Mevcut kontratlar müthiş bir oranda, ciddi
Artıyor.
ölçüde artıyor. Fakat öbür taraftan bir de şöyle bir şey var. Geçen yıl kiralık boş konutlarla onların muadili olan bu seneki boş konutların kiralarında enflasyon kadarlık bir artış var. Örneğin İstanbul'da konutların ilan kiralarındaki artış %44 düzeyinde. Biliyorsunuz Ocak
Evet.
enflasyonunda %42 çıkmıştı. Peki bu biraz önce söylediğimiz sözleşme kiraları piyasa kiralarını aştı dediğimiz yer nereden çıkıyor? O da şuradan. Biliyorsunuz Türkiye'de kiralar ortalama TÜFE ile artırılıyor. Şimdi Ocak ayı itibariyle TÜFE %42. Yıldan yıla boş konutların kirasındaki yani yeni tutulan kiralarda %44 artış var. Fakat 12 aylık ortalama TÜFE %56. Yani TÜFE'nin 14 puan daha
Üstünde.
üzerinde. Şimdi ev sahibi diyor ki 12 aylık ortalama TÜFE'den
Tabii ki.
kirayı yapacağız. Ama bir defa da kiracı da diyor ki ama işte yan taraftaki daire o kadardan kiraya verilmiyor. Böyle tuhaf bir zamana geldik. Kontrat kiraları piyasa kiralarını aşmış durumda şu anda.
Bir süre böyle devam edecek mi?
2 yıl kadar daha devam edecek. Örneğin bu yılın sonuna doğru aradaki fark eğer enflasyon %25'lere inerse 7-8 puanlara düşecek. Yani daha yukarıda olacak kontrat kiraları. 2 sene sonra da bir hedef enflasyonuna bakarsak yine yaklaşık 4-5 puan daha enflasyonun üzerinde olacak.
O zaman kira piyasasında bir canlanma olur mu? Sonuçta pahalıya oturanlar gidip
Daha değiştirebilir ama orada şey var, taşınma
maliyeti
maliyeti
var,
göze
emlak
alınabilir.
var.
Orada bir şey var, switching cost yani
Değiştirme
değiştirme maliyeti
maliyeti var.
var.
Evet. Tamam, şimdi devam edeceğiz satışlardan. Çünkü bu sefer satış tahmininiz çok iyi değil sanki.
Evet çok iyi değil. 110 ile 120
Evet.
bin arası demiştim. 112 bin geldi.
Ama arak geniş Ahmet Bey.
10 bin çok mu?
Eskiden daha noktaydınız ya.
Ya bence gayet iyi.
İyi mi?
Çünkü şey
Performansında mutlusunuz.
ben çok mutluyum
Tamam,
ya. Madem
konuşacağız satış
o zaman
rakam.
o Şubat'ı da söyleyeyim bari.
Bugün. Tamam.
Madem o öyle. Hadi Şubat'ta değiştiriyorum. 105 bin ile 115 bin arası.
Ha, daha düşük.
Evet. Düşük tarafı alıyorum biraz.
Neden?
Çünkü şöyle. Ocak'ta 22 iş günü vardı.
Hmm, iş
Şubat'ta
günü.
20 iş günü var. Dolayısıyla biz bunu ne diyoruz? Takvim düzeltmesi. Dolayısıyla takvimsel olarak düzeltiyorum. Yani yaklaşık günde 6 bin tane konut satılıyor. Bir 12 bin geriye almak lazım. İşte 112 bini 12 bin geriye alırsak aslında 100 bin oluyor. Fakat öbür taraftan hadi bu takvim etkisiydi. Bir de mevsimsel etki var. Mevsimsel olarak da ortalamalarda Şubat ayı
Bitti.
Ocak'tan bir 5 puan daha fazla. Dolayısıyla onu da aldığım zaman 105 bin oluyor. Ama üstüne de çıkabilir diye belki bu birazdan sorar mısınız bilmiyorum ama emlak konut
Konuşacağız,
kampanyasında
soracağız.
4500 konut
Evet.
var. Onlar belki istatistiklere girerse 110 bini geçebilir.
Doğru, 5000, 4500. Onu sokacağım. Tabii Ramazan başlıyor Mart
Mart
ayı, Mart
başında.
başında. Nisan'da da bayram var. Az bir
Evet.
kısa o da olsa
Evet,
yani
öyle olacak.
hafta içi o da bir satış rakamına tabii biraz etkilenecek. Ramazan'da nasıl etkileniyor genelde?
Ramazan'da biraz
Düşer değil
rehavet
mi? Tabii.
oluyor. Çok az ama. Çok az düşüyor. İlk günlerde özellikle çok etkili oluyor. Yani Ramazan'ın ilk haftası hangi aya giriyor? Bence önemli
Mart'ta.
Olan o.
Mart başı.
Mart'ta tamam. O zaman biraz Mart satışları etkileniyor. Mesela Şubat'ta olsaydı ilk ay, Şubat satışlarını etkili. İlk hafta. Çünkü insanlar adapte oluyorlar ve sonra normal hayatlarını devam ettiriyorlar yani. Bayramlar çok etkili oluyor. İki sebeple etkili oluyor. Bir, takvim etkisi burada var. Bir de köprü günü etkisi var. Yani köprü gününe bayram...
Uzatıyor tatili.
Tatili uzatıyor. Onlara köprü günü deniliyor teknik olarak. Dolayısıyla tatil uzayınca şey gibi etkisi var. Takvim günü gibi. Etkisi gibi azaltıyor şeyleri. Neyse bunlar çok...
Hafta efendim bir dahaki ay konuşuruz bunları biraz daha.
Konuşuruz bakalım ne olur.
İstiyorsanız anketlere devam edelim. Önce geçen ayki anket. Eviniz kaç odalı ve yaşı kaç?
Dedik sağ olsunlar. Şimdi buradan çok teşekkür ediyorum Mesele Ekonomi izleyicilerine. Hakikaten bütün kalbimle çok sağ olsunlar. Çok iyi bir katılım oldu. 233 gözlemimiz var ki hani böyle bir anket için çok iyi. Bundan sonra da artarak devam etmesini onlardan istirham ediyorum. Şimdi şöyle bir şey sorduk. Ortalama konutunuzun yaşı ne diye? 17 çıktı. Şimdi tek başına bir rakam anlamlı değil. Onu bir şeyle mukayese etmek lazım. Peki Türkiye'deki konut stoğunun ortalama yaşı ne dersek? İşte tam onu bilmiyoruz ama benim yaptığım bir takım hesaplardan o da 28. Yani neredeyse yarı yaşına yakın. Mesele Ekonomi izleyicileri
yeni.
Türkiye ortalamasına göre daha yeni evlerde oturuyorlar. Bunu tespit olmuş. İki, eviniz kaç odalı diye sorduk. Şimdi ev oda sayısında da hemen şuradan bakayım gözlemlerim. Türkiye'de %6'sı 1+1'de oturuyor. Mesele Ekonomi izleyicileri %4. 2+1'lerde Türkiye ortalaması %38. Bizim araştırmamızda %18. Türkiye daha ağırlıklı 2+1'de oturuyor ama Mesele Ekonomi izleyicileri %18, ona göre biraz daha düşük. 3+1'de %47'si var Türkiye'nin hane halklarının. Mesele Ekonomi izleyicilerinin %55'i. 4+1'de Türkiye'de %6, Mesele Ekonomi %15. Oo. Yani buradan çıkan şu. Mesele Ekonomi izleyicileri orta üst sınıfa giriyorlar. Daha büyük konutlarda ve daha genç konutlarda oturuyorlar.
Evet, biz de tahmin ediyorduk orta üst seviye.
O zaman önümüzdeki ayın anketini de soralım.
Tabii ki bugün.
O zaman bir de şunu soruyoruz. Biliyorsunuz kiralar gerçekten can yakıyor. Biraz önce de konuştuk. Tabii. Ve hükümet de arka arkaya kiralama üzerine sosyal konut projeleri. 81 ilin valilerine genelge gönderdik. Arsaları tespit edin. Sosyal konut yapacağız. İşte Haziran'da deprem konutlarını bitiriyoruz. Bu defa sosyal konutlara başlayacağız dedi. Ama TÜFE'nin alt kalemi var, konut harcamaları. Konut harcamaları %15'ini oluşturuyor toplam tüketim harcamalarının. Onun içinde kira harcamaları %6.8. Tabii biz hep isyan ediyoruz. Diyoruz ki ya kardeşim %6.8 nasıl olabilir TÜFE'nin içinde kira? Daha yüksek olması lazım diyoruz. Aslında o şu. Bütün yapılan kira harcamalarını ne yapıyoruz biz? Toplam harcamalardaki oranına bakıyoruz. Oysa Türkiye'nin %28'i kiracı. Yani. Şimdi öyle baktığımız zaman gerçekte kira harcamaları sadece kiracılar için bütçelerinin ne diyelim %20'sine yakın bir değer olarak ortaya çıkıyor. Şimdi şunu soruyoruz. Mesele Ekonomi izleyicilerinin aile gelirinin yüzde kaçını kiraya veriyorlar? Aile gelir sizin, eşinizin, varsa evde çalışan bir başkası ve toplam aylık kiranızın yüzde kaçı gelirinizin yüzde kaçını oluşturuyor?
Bunun Türkiye ortalaması var mı elinizde? Yok.
%6.8 işte TÜFE.
%6.8.
6.8 ama.
Ama tüm nüfusta.
Tüm nüfusun. Şimdi onu 0.28 ile şey yaparsak ne denir? Uzatırsak %20'ye yakın bir rakam buluyoruz. Bakalım Mesele Ekonomi izleyicilerin bütçelerinin içinde ya da aylık gelirlerinin içinde kiranın ağırlığı.
Geçen aydaki ankette birleştirdiğimizde profil bayağı çıkacak.
Evet. Profil. Hem profil çıkacak hem de aslında kira harcamalarının bütçe içindeki payını da ayrıca görebileceğiz. Evet. Yani alternatif bir hesaplama yapacağız. Yani ben de 25 sene kiracı, profesyonel hayatımda kiracıydım ve hiçbir zaman bütçemin de %30'undan aşağıya
düşmemişti.
Ama göreceğiz bakalım. Şimdi lütfen yüzdesini hesaplayın ve bize sadece yüzde olarak bildirin. Önümüzdeki ay
yorumlayalım. Peki fiyatta. Şimdi gayet artış oluyordu aylık bazda. Önce bir sıfıra yakın, sonra biraz üstte falan. O iğme...
Arada bir geri gitti.
Çok az bir gitti falan. Evet. Ama artık yavaş yavaş sanki gayri artışa başladı. Trend o yöndeydi. Ama Ocak'ta bir kırılma mı yaşandık? Yoksa bir sadece ayık bir sapma mı?
Ya şöyle bir şey oldu. Geçen yıl Haziran'da dibe vurdu.
Evet.
-14 reel gerileme vardı. Sonra reel gerileme azaldı. Yani yine reel anlamda enflasyonun gerisinde kaldı ama makas kapandı. Ocak ayı itibariyle %7 reel gerileme yıldan yıla oluştu. Ama arada reel olarak da pozitif yaptı.
Tabii,
şimdi Ocak ayında ne oldu? %4.7 konut fiyatları arttı. Yani çok önemli bir artış. Fakat diyeceksiniz ki ya enflasyonda %5.03. Ama şunu unutmayalım. Ocak ayındaki enflasyon mevsimsel bir enflasyon. Yani yönetilen fiyatlardan kaynaklanıyor. İşte elektriğidir, gazıdır, suyudur, ulaşımıdır. Asgari ücrete yapılan zammın hizmet fiyatlarına ve ihale tutarlarına öbür taraftan getirdiği artışlar var. Dolayısıyla Ocak ayındaki bu zıplamalar zaten mevsimsel bir hareket. Belki mevsimsel olarak düzeltsek daha aşağıda bir yere varacağız. Ama konut fiyatları yönetilen bir fiyat değil. Arz ve talep olarak piyasada oluşuyor ve %4.7 ciddi bir artış. Neyi gösteriyor? Önceki dönemlerdeki o satışların artık fiyatlara yansımaya başladığını gösteriyor. Artık bundan sonra benim kanaatim konut fiyat artışları pozitif tarafa.
Şubat'ta pozitife geçer diyorsunuz.
Şubat'ta aylık bazda enflasyonun üzerinde olacaktır. Hatta %2 üzerinde aylık bazda 2 puan daha yukarıda.
%3 civarı bekleniyor. 2,5-3 civarı.
Evet, o da yine %5'e yakın. 4,5-5 arasında bir değer olabilir. Ve bundan sonra artık şeye gider. Yukarı doğru gider ve eksi reel büyüme de Haziran'dan önce pozitife geçmiş olur.
O zaman konut almak için artık acele etmek lazım.
Yani acele edin demiyorum da ihtiyacı olan bunu alırsa zarar etmez yani. Yatırım için zaten onu söylemiyoruz. Çünkü konut yatırımı öyle 3 aylık 5 aylık diğer enstrümanla karşılaştıracak bir şey değil. Yani en az 3-5 yıl elinizde tutmanız lazım. Öbür taraftan da şöyle bir şey var. Alım satım masrafları zaten sizin reel kazancınızı, 2 yıllık reel kazancınızı alıp götürebilir. Yani.
Böyle diyorsunuz ama vatandaşımız konutu yine bir yatırım aracı, tasarruf olacak gördüğünü söylemiş.
Ben kısa dönem için.
Ben kısa dönem için.
Yoksa konut tabii ki. Şimdi bazıları diyor ki konut yatırım aracı değildir, yatırım aracı olmamalıdır. Şimdi ben de şöyle söylüyorum. Konut bir yatırım aracıdır. Çünkü bir defa değerini uzun dönemde enflasyona karşı korur. İki, düzenli nakit akımı sağlar. Böyle bir şeyi sağlayan yatırım aracı. Ama konut ya da barınma ihtiyacı yatırım piyasasının inisiyatifine ya da insafına bırakılmaması gereken bir şeydir. Bu ikisi birbirinden farklı bir şey. Evet, vatandaşımız onu %80 oranında yatırım enstrümanı olarak görüyor. Peki bunu nereden biliyoruz?
Evet, nereden biliyoruz?
Çok taze bir araştırma var. Konut Derin, İstanbul Üniversitesi'nden akademisyenlerin desteğiyle hazırladığı konut talebinin mikro belirleyicileri, mikro faktörleri diye bir raporları var. Daha dün ya da bir gün önce, pazartesi günü yayınlandı. Bu şeyde yatırım aracı olduğunu söylüyor. Yani halkımız %80'i konutu bir yatırım aracı olarak görüyor.
Başka ne görüyor?
Başka neler var? Şuradan notlarımdan.
Talebi ne oluşturuyor?
Notlarımdan bakmam lazım. Şöyle diyor halkımız, %90'ı çocuğuna bir konut bırakabilirim. Bu benim hedeflerim arasında var diyor.
%90'ı.
%90'ı. %80'i kiracılığı ben rahatsız edici bir barınma şekli olarak görürüm. Bundan rahatsızlık duyarım diyor. %63'ü bugün de hiç beklenmedik bir para gelse, piyangodan para çıksa ya da miras kalsa gider ev alırım diyor. Bu tür şeyler var. Sonra konuttan başka, hani konut yatırımınızı yaptınız, başka hangi yatırım alternatiflerini seçersiniz diye soruyorlar. Konuttan sonra tercihlerin %50'si altın. Yani Türkiye bir altın
ve konut ülkesi.
Başka neler var? Ev sahibi olurken hangi kaynaklardan istifade ettiniz deniliyor. Deniyor ki önceki birikimlerimizi ve altınlarımızı sattık %60.
Yani yine böyle
yani altından öbür tarafa geçiyor. %20'si ailesinden yardım aldığını söylüyor. Ve konut alırken de %40'ı kredi imkanlarından da faydalandığını söylüyor.
Bu esasında Türkiye'de konut talebinin niye sönümlenmediğini gösteriyor.
Ayrıca niye altın sürekli biriktiriliyor değil mi?
Evet.
Enflasyona karşı koruyucu özelliği
şimdi
var.
Yüksek enflasyon uzun süre yaşamanın bir yansıması esasında.
Kesinlikle. Bir de yani altınla ilgili şey, duygu öyle 3 sene, 5 sene, 30 senenin falan olayı değil bence. Yani altın standardın daha 1970'lere kadar devam ediyordu dünyada. O yüzden çok önemli. Yani burası altın ve konut ülkesi.
O zaman altın ve konutta zaten...
O zaman mesele ekonomi öneri bir tane altın yorumcusuna şey yapın.
Altın hep yükseliyor. Çok yorulmayacak bir şey yok.
Öyle demeyin.
Tabii. O olmadığı zamanlar doğdu. Ama son yıllarda gerçekten bayağı özellikle son dönemde çok primlendi. Peki şimdi buradan biraz da şeye geçelim. Gayrimenkul serveti. Gayrimenkul zengini miyiz?
Gayrimenkul servetimiz ne kadar ülke olarak? Tabii gayrimenkul serveti derken şeyleri dışarıda bırakıyoruz. Yollar, barajlar, köprüler falan servet olarak. Şimdi şöyle oldu. Merkez Bankası geçen ayki enflasyon raporunda hane halklarının kiradaki konutlarının değerini 701 milyar dolar olarak.
Kiradaki konutlar sadece.
Kiradaki konutların. Hane halklarının kiradaki konutlarının değerini 701 milyar dolar olarak belirledi. Onun üzerine ben de sağdan soldan sordular. Peki toplam gayrimenkul servetimiz ne olabilir? Ahmet Hoca bilirsen bunu sen bilirsin diye. Nereden bileyim ben de? Oturup bir takım hesaplar yaptım.
Hanakı olmayan ev sahipleri, ofis sahipleri hepsi değil mi bundan?
Tabii tabii hepsini koyacağız. Şimdi ben oradan şunu yaptık. %28 kiracı ya.
Evet.
Demek ki 700, %28'i 700 milyarsa.
Evet tamam. Basit
onu
olan.
Enterpolere ettiğimiz tamam. Zaman
konutu.
Kullanımdaki konutların değerini evet. Buluruz. Bunun üzerine piyasa boşluk oranını eklememiz lazım. Şu anda kiracı bekleyen, satışta bekleyenler de kullanılan konut onu ekliyor. Sonra ikincil konutları eklememiz gerekiyor. İşte yazlıklar, bağ evleri, yayla evleri. Neyse bunları da bir takım şeylerle olsa olsa yöntemiyle ekledikten sonra yaklaşık ben 2.8 trilyon dolar Türkiye'nin konut servetini hesapladım. Sonra işte iş yeri hesabına geçtim. Orada şeyi kullandım. Toplam ne kadar iş yeri var? Merkez Bankası'nın ortalama iş yeri kira ödemelerinden kapitalize.
Bayağı ulaşmışsın Ahmet Bey ya.
Evet, gelirden. Sonra zirai arsa ve yani tarlalar.
Ha, onları da koydunuz.
Onları da koydum. Onları da toplam gayri safi yurt içi hasılasındaki tarımın payı ve çarpanlarını koydum. Bir de kendi mesleğim biliyorsunuz değerleme uzmanıyım. Bizdeki yapılan tarla, arazi, bahçe değerlemelerinden ortalama bir 1,5 dolar gibi metrekareye bir şey çıkarttım. Ve toplam Türkiye'deki ekim dikimli olan 24 milyon hektar arazi var. Onları hesap. Neyse 350 milyar dolarda onu buldum. Araziler için de olsa olsa yöntemiyle yine başka bir şeylerle, tekniklerle hesapladım. Toplam 4.4 trilyon dolar Türkiye'nin gayrimenkul servetini hesaplamış oldum.
Ne yapacağız biz bu bilgiyi?
Bilmiyorum. Yani. Al bu bilgiyi ne yaparsan yap diye şeyler var. Ama böyle şu da var. Zaman zaman Türkiye'nin gayrimenkul değerini yükseltmekten falan bahsediliyor. Şimdi peki buradan bu tek başına hesapladım deyince olmuyor. Şimdi uluslararası hesaplar da var. Yani dünyada servet nasıl kırılıyor diye. Şimdi buna baktığımız zaman bunun yanında işte bizim toplumsal servetimiz nerelere park edilmiş? İşte ne kadar altınımız var, ne kadar mevduatımız var, ne kadar menkul kıymetlerimiz var? Buradan hareketle aslında ne kadar menkul kıymetleşmiş, likidite olmuş bir toplum olduğumuzu görebiliriz. Şimdi Savills diye bir uluslararası gayrimenkul firması var. O her yıl dünyada servet raporları vesaire yayınlanıyor. Başka yerlerde de işte Amerika'daki toplam gayrimenkul servetine, Çin'de ne? Savills'in hesaplarına göre de dünyanın yaklaşık gayrimenkul serveti 400 trilyon dolar. Şimdi Türkiye nüfus olarak dünyanın %1'i. Ekonomik büyüklük olarak da dünyanın %1'i. Gayri safi yurt içi hasılamız da kişi başına dünya ortalamasında. O zaman dünya gayrimenkul servetinin %1'inin de Türk gayrimenkul serveti olması akla yakın bir çıkarım. Öyle olunca da 4 trilyon dolar. Çıkıyor. Ben de 4.4 demişim. O da hata payı içinde. En azından teyit etmiş oldu. Böyle bir şey. Böyle bir bilgi var.
Hizmet.
Buyurun. Yani ne yaparsanız yapın diyelim.
Büyük hizmetiniz için teşekkür ediyoruz Türkiye adına size.
Şeylerimiz, eylemlerimiz artarak devam edecektir. İzleyicilerimizin anketlere verdikleri
tabii
yanıtlar sayesinde tabii.
Tabii ki. Peki artık sonuna geldik. Biraz da kampanya konuşalım.
Güncel.
Kampanya konuşalım.
Kampanya var.
Sizle uzun zamandır yayın yapıyoruz. Siz kendiniz de yaptınız daha öncesinde. Sürekli bir konut kampanyası ne zaman olacak, ne zaman olacak dendi. İşte daha önce çok konut kampanyası yaşadık. Seçim zamanlarında falan. Çok yaşandı biliyorsunuz. Evet. Uzunca bir zamanda yoktu. Şimdi yeni kampanyamız kazançlı bir kampanya. Farklı bir modu farklı.
Adı da zaten yatırım kampanyası. Evet. Kazançlı yatırım kampanyası.
Kazançlı yatırım kampanyası. Ne diyorsunuz bu kampanya neye derman olacak? Amacı ne?
Kampanyayı düzenleyenler bence tebrik etmek lazım. Şeyi gördüler, talebin kuvvetli bir şekilde geldiğini gördüler. Bir. İki, bu talep bir takım daha önceki tasarrufları bozarak geliyor. Bakın biraz önceki ankette de söylüyor. Altını bozduk, tasarruf birikiminden buraya geçti. %60'ı buraya geçiyor. Şimdi şunu söylüyor. Ey millet diyor, sevgili diyor şey yatırımcı kardeş, konutta fiyat artışını hissettiğini görüyorum. Sen de yatırımını konuta çevireceksin. Gel diyor o yatırımını en iyi benim varlıklarımda çevir, bana gel. Tabii bunu bana gel demenin şeyi kazançlı yatırım kampanyası. Peki ne yapmışlar? Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde ikinci konutunuzu almak için bir bankaya gitseniz, mesela ben gittim, bana 625 bin lira veriyorlar en fazla. Zaten ortalama kullanılan konut kredilerine bakarsak, yani mesela Ocak ayında %15 konut kredisi toplam satışların %15'i ve kredi başına 1 milyon lira kullanılıyor ortalama. Şimdi bu kampanyada 20 milyonluk daireler var, 30 milyonluk daireler var. En düşük daire 6 milyon 1+1. Şimdi bu insanlara diyorsun ki senin tasarrufun birikimin var, gel konuta çevir. Ama ben sana kredi veremem, kampanya yapacağım. Çünkü kredi almaya, yani ben gitsem herhangi bir başka projeden tabii ev almaya çalışsam kredi kullanırım. Ama bu ne yapıyor? Emlak konut aslında ona bir kredi açıyor. Vadeli satışla. Ve bu kredide ikinci konutunu alıyor musun, almıyor musun? Problem değil. Kredinin hepsini %100'üne, çünkü peşinat yok. Hatta 12 ay ödeme bile yok. Dolayısıyla şunu söylüyor. Gel birikimlerinin bir kısmını şimdi koy. Sana ben bu konutu veririm. Dolayısıyla aslında bir tür haksız rekabet de yaratıyor. Çünkü başka konut satan insanlar kredi kullanamıyorlar. İkinci konutu için bankaya evet giden alamıyor. Bir de benim dikkatimi şöyle bir şey çekti. Azalan taksitler var. Ya bu nasıl bir şey olabilir? Yani mantıklı olan, enflasyonist bir ülkede enflasyon yükselirken kişilerin gelirlerinin de artacağı varsayılır ve onlara artan taksitli ödeme planları hazırlanır. Gelecekte zorlanmasın ödemesi. Burada azalan taksit var. Burada da şöyle bir şey düşünülmüş. Bu insanların paralarının bir kısmı mevduatta. Ona şunu diyor gizli gizli. Ya paran yine mevduatta dursun. Sen diyor faiziyle bu taksitleri öde. Ama önümüzdeki dönemlerde faiz oranları düşeceği için faiz gelirin de düşecek. Hiç merak etme. Biz ben hazır, ona uygun taksit planı hazırladım diyor aslında. Çok güzel bir hareket yapmışlar. Gelen dalganın üstüne çıkıp sörf yapıyorlar. Yani.
Burada Evergrande kazanç çıkacak o zaman.
Onu bilemeyiz. Evet. Çünkü başlangıç fiyatının bir ay önce bu projelerdeki daireler kaç paraydı, şimdi kaç para? Onu bilmiyoruz.
O zaman yani çok diye gerçi işte %5 falan dediniz Şubat ayında satışın, toplam satışın içinde hepsi satılırsa %5. 4500 tane var çünkü.
4500 tane var, evet, %5 kadar. Yani,
fiyatta yüzünde bir etki yaratır mı?
Hiç zannetmiyorum.
Öyle bir etki gücü olmaz.
Yok. Gücü olmaz çünkü Türkiye'de yılda 1,5 milyon konut satılıyor. Tapu dairelerinin açık olduğu gün başına 6000 konut satılıyor. 4500 konut Türkiye'nin sabahtan ikindine kadar sattığı bir konut. Yani başarılı arkadaşlar, tebrik ediyoruz. Ama arkadaki mantığı da görelim.
Evet, teşekkür ederiz. Ben genel bir tabloyu kapatmak istiyorum. Şimdi sizin anlattıklarınızdan şunu anladım, doğru mudur? Satışlar güçlü seyrediyor.
Doğru.
Fiyatlar artmaya başlıyor, başladı.
Doğru.
Kampanya gelmeye başlıyor.
Çok var. Başka firmalarda kampanya.
Başka firma kampanya yapıyor. Burada bir parantez açıp, peki yapı ruhsatları neydi bunda, yapı izinleri?
Yapı izinleri bu yıl düştü. Yani bir önceki yıl 860 bin adet yeni ruhsat alınmıştı. 2024'te 758 bine düştü. Bu da normal çünkü 2023'ün ilk yarısı gerçekten çok, ikinci yarısı ve 2024'ün ilk yarısı zayıftı. Hem satışlar hem fiyatlar. Dolayısıyla Türk konut üreten geliştirme sektörü sattıkça yapabiliyor. Satışlar zayıfladığı zaman onların ruhsat başvurusu. Şimdi artacak.
Artacak. O da artacak. O zaman konut piyasası artık toparlanma ve eski günlerine yavaş yavaş dönüş başladı.
Başladı. Evet. Yani 2023'ün ikinci yarısıyla 2024'ün ilk yarısındaki o şey günleri, dip günler bitti. Çıkış sürecine girdi.
Bu süreç nasıl sonlanıyor? Nasıl devam eder? Yani altın günlerine mi gider, gümüşe mi gider, bronza mı gider? Nasıl yani bir?
Yine de enflasyonun üzerinde bir performans gösterecek diye düşünüyorum. Hatta şimdiden bu yıl sonu satışlar içinde 1 milyon 600 bini bulabileceğini düşünüyorum ben. Bu şeyle, ivmeyle devam ederse. O yüzden konut piyasası artık diyelim ki krizden çıktı.
Peki konut dışı gayrimenkul piyasası?
Konut dışı gayrimenkul piyasası da aslında azalıyordu. Bu Ocak ayında o da geçen yılın ocağına göre %10 yalan olmasın 12'lik falan bir artış gösterdi. Tam 126 bin adet satış yapıldı. O da bu havadan etkilenmiş gözüküyor. Ama benim uzun dönemli şeyim konut dışı piyasanın aşağıya doğru, yani arazi, tarla vesaire gibi yönde. Fakat şunu da görüyoruz. Negatif şey kaybı, reel fiyat kaybı ticari gayrimenkul tarafında da azalmaya başladı. Onun da endekslerini gördük Merkez Bankası'nın ticari konut fiyat endeksinde. Orada da bir toparlama var.
Peki Ahmet Bey, var mı başka konuşmak istediğiniz, değinmek istediğiniz konu?
Yok, teşekkürler. Önümüzdeki ay yeni anket sonuçlarını değerlendirmek üzere hem yorum yapmaya hem önümüzdeki ayki programı izlemeye davet ediyorum.
Biz de herkes için, herkes çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok izleniyor yayınlarınız. Çok teşekkür ediyoruz hem size hem de insanları izleyeceğimize diyelim ve kendinize çok iyi bakın Ahmet Bey. Görüşmek
üzere. Tekrar görüşmek ümit ve temennisiyle şan ve esen kalın.